Ayrım 6. Titrek Hamsi Örgütü. Ömer Faruk Ciravoğlu. Sayfa 75. 4. Bölüm. Hapislik Yılları. Alimler, ulemalar medresede buldusa, ben harabat içinde buldum ise ne oldu? Gardiyan bir tek cümle söyledi. Bir saat içinde hazırlanın. Anladık ki gidiyoruz. Demek dava Ankara'da açılıyor. Diğer arkadaşların önemli bir kesimi de orada. Bir yandan seviniyoruz, arkadaşlarla buluşacağız. Bir yandan da hafif bir burukluk. Acaba buradaki rahatı orada bulacak mıyız? Mamağa gideceğiz. Orayla ilgili söylentiler hiç de iç açıcı değil. Ancak arkadaşlarla beraber olma duygusu ağır basıyor. Mutluyuz. Bir türlü yerleşememiştik şu şirin yer cezaevine. Günün birinde arar mıyız acaba burayı? Kocaman koğuşta 7 kişiyiz. 3 adet altlı üstlü ranza. 1 adet tekli. Tekli ranzada Şahap Gülertekin yatıyor. Hem en yaşlımız o, hem de biraz şişman. Üst ranzalara tırmanamaz. Serhat benim üstümde yatıyor. Uykusu da biraz ağır. Benim de tam tersine kuş uykusu. En küçük seste uyanıyorum. Bir gece yarısı garip bir duyguyla gözlerimi açmaya çalıştığımda yanımdan ağırca bir cismin yere düştüğünü ayrımsadım. Acaba neydi demeye kalmadan Serhat hiçbir şey olmamış gibi düştüğü yerden kalktı. Tekrar ranzasına çıktı. Yattı ve yine derin bir uykuya daldı. Ben şok olmuştum. Uykum kaçtı. Kalktım, koğuşta dolaşıyorum. Şahap abi de uyanmış, gülerek yanıma yaklaştı. Yahu dedi, koğuşa baskın var zannettim. Öyle pat diye bir gürültü duyunca, az daha ranza demirini kapıp, ya Allah diye saldıracaktım. Deyince biz makaraları koyverdik. Bir hafta bu espriyle dolaştık. Serhat hafiften bozuluyor ama bir şey demiyor. Koğuşta küçük bir gürültü olsa, Şahap abi kap ranza demirini baskın var deyip koyveriyorduk kahkahaları. Mama doğru. Gardiyan cümlesini tamamladı. Ankara'ya gidiyorsunuz. Bir yandan eşyalarımızı toplarken, diğer yandan dışarıda anormal güvenlik önlemleri alındığını gözlemliyoruz. Doğrusu bir anlamda veremiyoruz. Ziraat Bankası'nı soyanlar da Şirin Yer cezaevinde bulunuyor. Acaba onları mı nakledecekler? Sonradan bu saflığımıza çok güldük. Bütün önlemler bizim içindi. Üstelik mamağı yaşadıktan sonra onun yanında ne kadar hafif kaldığını anlayacaktık. Komandolar koğuş kapısında birikmiş, bize pis pis bakıyorlar. Ananızı belleyeceğiz türünden bakışlar bunlar. Tek sıra halinde cezaevi arabasına tıkıştırılıyoruz. Terör arabada başlıyor. Birbirimizle konuşmamız, sigara içme isteği, şiddet için gerekçeler oluyor. Kapalı cezaevi arabasında 30-35 kişi kadardık. Nefes almak imkansızdı. Acaba Ankara'ya bu araba ile mi gidecektik? Herhalde hışırımız çıkardı. Zaten binerken de hafif yollu itirazlar etmiştik. Böyle gidilir mi falan diye. Ancak daha fazla saldırı çekmemek için üstelememiştik. Yarım saat geçmişti ki araba durdu. Bizi inmemiz için uyardılar. Nereye gelmiştik? Bize ne yapacaklardı? Ulan herifler bizi kurşuna filan dizmesin. Yok canım, yapamazlar. Kamuoyuna izah edemezler. Dünya kamuoyu ne der? Hangi devirde yaşıyoruz? Ama gene de olur mu olur. İşkenceli sorgulamalar sırasında adamlar az mı tehdit etmişti? Vururuz, cesedinizi götürüp bir yere atarız. Kimsenin ruhu duymaz diye. Herkes ne olduğunu kolundan tutulup, iki komandonun elinde havada uçarak, küfür ve tekmelerle uçağa fırlatılıp atıldığında anladı. Araba ile uçak arasında yine komandolar tarafından etten bir köprü kurulmuştu. Bu köprüden uçurularak götürülüp uçağın içine atılan, kendisini toparlamaya çalıştığı anda hemen arkadan fırlatılanla kelepçeleniyordu. Askeri bir nakliye uçağındaydık. Hepimizi yan yana oturttular ve kemerlerimizi bağladılar. Çoğumuz ilk defa biniyoruz. Hiç aklımıza da gelmemişti uçakla nakledilme olasılığı. Üstelik o günlerde uçak kaçırma olayları çok revaçtaydı. Nasıl korkmamışlardı? Yaratmaya çalıştıkları terör havasının biraz da bundan kaynaklandığı anlaşılıyordu. Demek bir yandan da ne olur ne olmaz diye korkuyorlardı. Öyle ya, o kadar adam bir ayaklansa uçağın içinde, uçak bile ele geçebilirdi. Ya da hep beraber yere çakılma tehlikesi. Tek sıra oturma koltukları olan bu nakliye uçağının gövdesi kocaman bir hangar gibiydi. Görevliler ortada koşturup duruyor, bağırıyor, her vesileyle küfür ediyorlardı. Amaçlarının bizi sindirmek olduğu belliydi artık. Hemen herkesin aklına onların da korktuğu şey gelmişti. Bir yolunu bulup uçağa el koymak ve rotasını değiştirmek. Bu yüzden bizi sağ salim Ankara'ya götürebilmek için korkutarak sindirmek ve bir şeyler yapmamızı engellemek istiyorlardı. Öyle ya, solcu dediğin uçak kaçırırdı. Oysa biz teorik olarak uçak kaçırma ve benzeri eylemlerini eleştiriyor, bunların bir çözüm olmayacağını söylüyorduk. Ancak onlar böyle bir farklılığın bilincinde olabilirler miydi? Hem de böyle bir somut durumda, adamların elindesin ve seni yıllarca hapsetmeye götürüyorlar. Bu noktada kurtulmak istemi gayet insani görünüyor. Burada eylem biçimi tartışılamaz artık. Korktukları olmadı tabii, olamazdı. Bilinçlerimiz buna uygun değildi. Hem belki de hapisliği tam canlandıramıyorduk gözlerimizde. Sanırım birçok arkadaş bu durumda idi. Rıfat Çelik'in üzerine çullandılar. Meğerse parmak kelepçesi çıkmış. Çoğumuzun çıkmıştı ama belli etmiyorduk. Rıfat'ın suçu göze girmek için haber vermesiydi. Ege civarı köylerinden birindendi Rıfat. Yakalandığı andan itibaren gördüğü baskılardan olsa gerek bizimle ayrı durmaya hep özen gösteriyordu. Polisle de işbirliği yapmıştı. Ancak bütün bunlar henüz salıverilmesi için yeterli değildi. O da bizimle yargılanmak üzere Ankara'ya götürülüyordu. Daha sonra mahkemeler sırasında cezaevlerindeki baskı ve dayak olaylarını protesto için yaptığımız mücadelelere katılmayacak, önce cezaevi idaresi tarafından ödüllendirilerek rahat bir koğuşa nakledilecek, sonra da mahkeme tarafından serbest bırakılacaktı. Rıfat'ı ortaya çıkarttılar, her gelen vuruyordu. Sırayla bizimkileri de kontrol etmeye başladılar. Birçoğumuzun kelepçelerinin çıktığını gördüler. Böylece kitle dayağına giriştiler. Haber veren Rıfat dayağı yemişti. Bu sefer de haber vermeyen bizler niye bildirmediniz diye saldırıya uğruyorduk. Gerçi uçağın içinde olduğumuz için gene de temkinliydiler. Karşılıklı bir çatışmaya dönerse uçağın düşmesinden korkmuşlardı. Fazla sürdürmediler. Amaçlarına ulaşmışlardı. Hepimiz şaşkın ve ürkek bir hale gelmiştik. Havaalanından Mama'ya kadar kimse ağzını açmadı. Herkes bir an önce cezaevine ulaşsak diye sabırsızlanıyordu. Bitecekti bu kabus. Ondan sonrası artık kolay. Hapishane hayatına biraz alışıktık zaten. Olmayanlar da o kadar çok şey biliyorduk ki, gene de cazipti hapishane hayatı. Hem zaten solcu demek ne demekti ülkemizde? Hapislik onlar için normal bir yaşam tarzı değil miydi? Kimler yatmamıştık ki hapiste? Ayrıca siyasi mahkumlar her yerde itibar görür, herkes gözünde büyütür onları. İşte bir Nazım Hikmet, Kemal Tahir, işte Hikmet Kıvılcımlı, Orhan Kemal. Hapis yatmayan solcu olur mu? Hoş geldin dayağı. Mama'ya girdiğimizde yeniden bir olağan dışılığı fark ettik. Yığınla inzibat eri, ellerinde coplar, yerlerinde sayarak marşlar söylüyor. Avazları çıkıncaya kadar yüksek tonda anlaşılmaz bir şeyler bağırıyorlardı. Sanki bir cenge hazırlanıyor gibiydiler. Eyvah dedik, tam bitti derken burada yeniden başlıyor anlaşılan. Zaten o ürkek ve sinik halimizde bizi dümdüz eder bunlar. Bir koğuşu bizim için boşaltmışlar. Oraya asker duvarlarının arasından küfürlerle sürüklendik. Koğuşa henüz yeni sokulmuştuk ki kalabalık inzibat erleri silahlarını çeker gibi coplarını kaldırıp hücuma geçtiler. Yakaladıklarını rastgele copluyor, kafa göz ayırımı yapmıyorlardı. Ranzaların arasına sığınanlarımız oralardan çıkarılıyor, yeniden bir yeri patlayıncaya kadar dövüyorlardı. Dayak atmaktan yorulduklarında hepimizi tek sıra dizdiler. Arkamızda ranzalar da olmasa kimsenin ayakta duracak hali yoktu. Dizleri çözülüp düşenler yerden kalkıncaya kadar gene dövülüyorlardı. Ortalık savaş alanına dönmüştü. Kimse kimsenin yüzüne bakamıyordu. Birbirimizden utanır hale gelmiştik. Nasıl böyle dayak yiyebilmiştik? En küçük bir tepki bile göstermeden. Poliste işkencelere uğramak bunun yanında daha onurluydu. Nasıl kırmışlardı direncimizi? Nerede kalıyordu bizim solculuğumuz? Haksızlığa boyun eğmeyen karakterimiz? Bu kez askeri talime giriştiler. Rahat, hazır ol nasıl yapılır? Onu gösteriyorlardı. İsmi okunan hazır ola geçip yüksek sesle "Burada!" diye bağıracaktı. Kimse de ses mi kalmıştı? Yine coplama başlamıştı. Üstelik yapamayanları domaltıyorlar, kıçımız yanıncaya kadar copluyorlardı. Sıra Hüseyin Albak isimli sökeli köylü bir arkadaşa gelmişti. Rahat hazır ol yapıldı. Albak yüksek sesle "Burada!" diye bağırması gerekirken "Hazır ol!" diye bağırdı. Sonra da hatasının farkına varıp kendi lisanınca "Şaşırttık kardeşlik!" deyiverdi. Oysa adamlar 2 saattir "Komutanım!" dememiz gerektiğini öğretmeye çalışıyor. Bu eğitim sırasında dayakları bunun için atıyorlardı. Yüzüne yediği cop darbesiyle sendeleyip düştü. Olayın korkunçluğuna ve sahnenin acımasızlığına rağmen güldürmüştü bizi Albak. 1 hafta 10 gün kimse oturamadı. Cop'la Albak'a saldıran Üsteğmen Burhan Poturna'nın her zaman kışkırtarak tutuklulara saldırttığı muhafızı Vanlı Er, aynı koğuşta çok zaman sonra yine sayımda sesi az çıktığı için Mümtaz Soysal'ı da tokatlayacaktı. Bütün güçlerini tükettiklerinde çekip gittiler. Tuvalete gitmek sırayla ve izinleydi. Koğuşumuzun önünde bir boşluk alan, bu boşluğun yanında karşılıklı 2 küçük koğuş daha vardı. Soldaki küçük koğuşun yanı da tuvaletti. Hepsinin önünde demir parmaklıklar, onların önünde de sürekli bir nöbetçi vardı. Ünlü dış B koğuşu işte bunların toplamıydı. Diğer küçük odalara gitmemiz henüz yasaktı. Tuvaletimizi nöbetçiye bildiriyor, izin verirse gidebiliyorduk. Bu gidiş gelişlerimizde diğer koğuşlarda da tutuklu olduğunu keşfettik. Bunlardan bir kısmı Mihribelli davasından yargılananlar Uğur Mumcu ve Muzaffer Erdost idi. Erdost'un yıllar sonra Oral Çalışlar'ın Mamak adlı kitabına yazdığı ön sözde tanımladığı, hiçbir kuralın tanınmadığı, vahşetin çağrısına çektiği ilkel insanı elde sopa coşturup saldırttığı, yabanılığın doruğa çıktığı bir mağara zindanlığının başlangıcı işte bugünlerdi. Sigara içmek de yasaktı. Hoş zaten kimse de hal kalmamıştı. Herkes ranzasına çıkıp uzanmıştı. Zaman geçmek bilmiyordu ve her şey o anda o kadar zaman bağlıydı ki. Bunun hoş geldin dayağı olduğunu sonradan öğreniyoruz. Çizmeli kamçılı doktor. Tam artık rahat ederiz diye düşündüğümüz sırada inzibatlar yine koğuşu doldurdu. Ranzaların önüne hepimizi tek sıra dizdiler. Soyunun. Eyvah, şimdi yandık. Bunlar bizi çırılçıplak soyup öyle de dövecekler. Demek hala tatmin olmadılar yaptıklarından. Artık buradan sağ çıkamayacağız anlaşılan. Donlarımızla kalmıştık ki kapıda binici pantolonu, uzun konçlu çizmeleri ve elinde kamçısıyla tam bir Nazi subayı görüntüsünü sergileyen Üsteğmen koğuşa girdi. Ünlü doktor Metin Denli ile ilk karşılaşmamız böyle olmuştu. Sonraları mide ağrısı şikayetiyle çıktığımız vizitelerde bize aspirin yazacaktı. Donlarımızı da çıkartmamızı emretti. İnzibatlar emri yineledi. Çıkarttık. Hepimizi tek tek yukarıdan aşağı süzerek muayene etti. Haklarımızda sanırım sağlamdır, hiçbir yara, çürük izi yoktur raporu tutmak için bu gerekiyordu. Sıra bana geldiğinde korkudan ve heyecandan kılların arasında kaybolmuş cinsel organımı kamçısıyla kılları aralayıp buldu. Müthiş bir gülme isteği, sinirden ve çaresizlikten her tarafımı sarmıştı. Kamçısını yüzümde gezdirdi, bu haliyle beni ciddiyete davet ediyordu. Çekip gittiler. Neyse ki bu sefer dayak yememiştik. Tilki Sabri. En beceriklimiz Sabri. Kurnazlığı yüzünden olsa gerek, Tilki Sabri diyor herkes. Her türlü teknik işte üstüne yok. Erkek teknik yüksek öğretmen okulundan zaten. Geceleri yasak olduğu halde kendi buluşu elektronik cihazıyla su kaynatıyor ve bizlere yatakta muhteşem çay ziyafeti çekiyor. İçeride bulundurmamız yasak olan ancak vaktiyle cezaevinin gevşek olduğu zamanlarda girmiş Marksist kitaplara en haşin zula yerlerini idareciler 100 yıl arasalar bulamazlardı, yine o buluyor. Koğuşların kapı kilitlerini bile açabiliyor, aynı zamanda da oldukça muzip. Yine bir kuytuya çekilmiş, kağıt parçası üzerine daktilo ile telgrafa benzer bir şeyler yazıyor. Telgraf mı geldi diye soruyorum. Yarı alaylı yanıtlıyor. He? Açıklamıyor ne olduğunu. Ben de bir anlam veremiyorum. Havalandırma saati. Üzerinde durmuyorum ve hızla bahçeye çıkıyorum. Bugün dev gençlilerle sıkı bir maç var. Koğuşta akşam sayımı saat 9'da yapılıyor. Bu saatten sonra artık herkes yatağına çekiliyor. Birazdan eğer şanslıysak Sabri'nin çay servisi başlayacak. Çayları usturuplu içmek zorundayız. Aniden koğuşa bir görevli gelirse bardakları yatakların altına zula etmemiz gerekiyor. Bu yüzden koğuşun ortasında açıktan içemiyoruz. Çaylarımız geldi. Keyifle içtik. Kimimiz zuladan çıkartılarak akşam dağıtımında kitabını almış, İki kişi koğuşun bir kenarında voltada hafiften sohbet ediyor. Ben yorganıma gömülmüş kitabımı okuyorum. Yanımdaki yatakta Atilla Sarp yatıyor. İkimiz de üst ranzadayız. O da kitaplarını açmış, Fransızca çalışıyor. Atilla o günlerde evlenme hazırlığında. Girişimleri dışarıdan kız arkadaşı yürütüyor. Gardiyan Nafiz koğuşun kapısını tıklatıyor. Atilla, telgrafım var. Atilla yatağından bir hamlede yere atladı. Terliklerini giydi, şıpır şıpır sevinçle gitti. Telgrafını aldı ve dönüp yatağına çıkıp oturdu. Bir yandan hafiften koğuşa göz gezdirirken, bir yandan da okumaya başladı. Ben de kitap okurken bir yandan Atilla'yı izliyorum. Gözün aydın diyeceğim. Fakat Atilla okudukça önce sarardı, sonra morardı. Kocaman ansiklopedisinin arasında bir şeyler aradı. Telgrafa benzer bir başka kağıt buldu. İkisini yan yana koydu. Tekrar uzun uzun baktı. Sonra katladı. Kitaplarının arasına koydu ve vurdu kafayı yattı. Ben şaşkınlıkla baka kaldım. Koğuşa doğru kafamı çevirdiğimde herkesin bizim tarafa doğru baktığını gördüm. Birden kafamda şimşek çaktı. İçimden bu Sabri'nin yediği bir halt galiba dedim. Ruhi Koç da Atilla'nın en samimi arkadaşlarından. Atilla'nın yatağına yaklaştı. Yorganı aralayarak, ''Ne oldu Atilla?'' filan diye sohbet yolları aramaya başladı. Bu arada, ''Sabri yaptı ulan'' deyiverdi. Atilla bunu duyar duymaz yatağından fırladı. Sabri önde, o arkada, koğuşu birkaç defa döndüler. Sonunda Atilla biraz yatıştı. Tatlı tatlı küfürler etmeye başladı Sabri'ye. Bu kadarı Sabri'nin canına minnet. Meğerse Sabri Atilla'ya evleneceği kızın ağzından ''Ailem karşı çıkıyor, evlenmemiz imkansız'' gibi bir telgraf çekmiş. Gardiyanı da ayarlayarak foyası meydana çıkmasın diye ona verdirmiş. Telgrafı sonradan alıp inceledik. Gerçekten sahte olduğunu anlamaya imkan yoktu. Atilla da zaten emin olmak için ansiklopedisinin arasından eski bir telgraf örneğini bulup onunla karşılaştırmış ve gerçek olduğuna karar vermişti. Ancak dikkatli bir göz, telgrafta Ankara mührindeki N harfinin ortasındaki çizginin ters olduğunu görebilirdi. O telaşta Atilla'nın bunu fark etmemesi gayet normaldi. Daha önce Sabri aynı oyunu Hasan Yalçın'a oynamıştı. Günün önerisi üzerine İstanbul'da Talebe Birliği Başkanlığı döneminden ünlü öykücü Firuzan'la bir tanışıklığı olabileceği gibi bir bellek yanılsamasına başvurdular. Birlikte Firuzan'ın ağzından ''Beni tanıdınız mı?'' filan diye bir mektup döşendiler. Tutukluların dışarıyla, yaşamla en önemli bağlarından biri mektup. Her mektup bu yüzden hadise oluyor. Genellikle de bizim grup mektupları ortak okuyoruz. Artık pek özelimiz yok, her şeyi paylaşıyoruz. Fakat Hasan Kurt hemen şüpheleniyor mektuptan. Çekiyor Sabri'yi kenara, ''Sen mi yaptın?'' diye sıkıştırıyor. Sabri, ''Yemin billah, yapmadım.'' diyor. Hasan Yalçın örgütümüzün önderlerinden. Dolayısıyla saygın bir yeri var. Bunu kullanıyor Sabri'ye karşı. ''Bak, sen yapmışsan söyle, devrimciliğe yakışmaz.'' diyor. Sabri tam yelkenleri suya indirecek. Bir yandan da ulan Günzileli de işin içinde. O da önderlerden, dolayısıyla bir şey olmaz diye düşünüyor. Ama gene de fazla dayanamıyor ve açıklıyor. Böylece Hasan Yalçın'a düzenlenen operasyon başarısızlığa uğruyor. Hasan Yalçın daha sonraları asıl, mektubun hikayeci Firuzan'dan mı yoksa Firuzan Tekil'den mi geldiğinin belli olmaması şüphemi çekmişti, diyecekti. Oysa ikinci Firuzan'ın varlığından Sabri'nin haberi bile yoktu. İçeride yaşam. Giderek cezaevinde yaşam normale dönüyor. Tek tük bazı olayların dışında önemli bir şey olmuyor. Ancak yine de her an bir baskı bulutu havada asılı duruyor. Ne zaman yağmur yağacağı bu yüzden hiç belli değil. Cezaevinin en kalabalık, en örgütlü ve en disiplinli grubunu oluşturuyoruz. Tavrımız her zaman merkezi oluyor ve ne yapılacaksa bütün olarak yapıyoruz. Genellikle diğer gruptan insanlar buruk bir hayranlıkla izliyor bizleri. Biraz da sekter buluyorlar. Olmayacak şeyleri mesele yapıyoruz ve çok katıyız. Havalandırmada spor yapmak mecburiyetini bizim arkadaşlar koyuyor. Tabii kendi arkadaşlarımız için. Ben yine kaytarmaya çalışıyorum. Abdurrahman Taşçı kendi kendine doktor ilan ediyor. Aç bakayım ağzını. Saf saf açıyorum, bakıyor. Bir şeyin yok, hadi spora. Hakkımda rapor veriliyor. Kaytarma imkanı yok, katılacağım. Sporu Serper Özsan yönetiyor. Sarper'le tanışıklığımız dış kapı gözetim evinden. Muammer Sun'la birlikte TRT Yönetim Kurulu üyesi olarak yargılanıyorlardı. Şimdi aynı davada sanığız. Müzik alanında müthiş bir yetenek. Düzenlediğimiz bazı eğlence günlerinde sazıyla seslendirdiği halk türküleriyle bizleri mest ediyor. 45 dakikalık havalandırmanın yarım saati sporla geçiyor. Katılınca da hoşumuza gidiyor. Kendini daha zinde hissediyor insan. Ancak sonuna kadar götüremiyorum hiçbir zaman. 20 dakika koşu yapılıyor. Bu bana fazla geliyor. Nefes nefese kalıyorum. Gene de tavsiyelere uyup her gün biraz zorluyorum. Ama imkanı yok, pek fazla açılmıyor. Böyle anlarda gruptan ayrılıyorum. Kenarda hafif hareketler yapıyorum. Kültür fizik hareketleri başladığında tekrar katılıyorum. Yer hareketleri de oldukça zorluyor. Sarper nereden öğrenmişse iyi öğrenmiş bu işi. Oldukça mükemmel bir performans sergiliyor. Koğuşa dönünce sular akıyorsa yaşadık. Duşumuzu alıyoruz. Gün boyu daha bir enerjik oluyoruz. İdarenin sansöründen geçtikten sonra sakıncalı olanlar dışında günlük gazeteler geliyor. Cezaevi ile ilgili bir haber varsa o gazeteyi boşuna bekliyoruz. Herkes birden üşüşüyor gazetelerin üstüne. Sıra biraz zor geliyor. Hiç acele etmiyorum. Akşama rahat rahat okurum. Önemli bir haber varsa zaten toplu okunuyor. Nuri Çolakoğlu yine radyosunun başında. Kulağını dayamış, Pekin'in Türkçe yayınlarını izliyor. Anında notlar alıyor. Daha sonra bunlar daktilo ile çoğaltılıp bütün koğuşlara gönderiliyor. Uygun bir zamanda kızlara da ileteceğiz. En büyük gıdamızı buradan alıyoruz. Küçük eğitim grupları kuruyoruz. Bazı kitaplar okunuyor ve tartışılıyor. Nedense bu pek iyi yürümüyor. Hiçbir grup çalışmasını bitiremiyor. En azından benim içinde yer aldıklarım böyle. Önemli eğitim metinlerimizden bazıları da tasfiyeciler diye adlandırdığımız içimizden çıkmış akımlarla ilgili eleştiri yazıları. İki ayrı grup söz konusu. Birinci tasfiyeciler, daha sonra kamuoyuna sandık cinayeti davasıyla yansıyan gruba deniyor. Garbis Altunoğlu'nun liderliğindeki bu grup, PDA'dan ilk ayrılanlar oluyor. Daha çok Hindistan Komünist Partisi Marksist-Leninist'in lideri Charu Mazumdar'dan etkileniyorlar. O zamanlar Charu Mazumdar'ın yazıları PDA'da yayınlanıyor. Bu grup çevirdiği için mi yayınlanıyor, yoksa yayınlandığı için mi etkileniyorlar bilemiyorum. İçlerinde küçük ve bana göre anlaşılmaz sorunlar yüzünden sandık cinayeti işleniyor. Devrimci bir genç olan Adil Ovalıoğlu öldürülüyor. Bu da grubun sonu oluyor. İkinci tasfiyeciler diye İbrahim Kalpakkaya grubunu adlandırıyoruz. Birinci tasfiyecilerle fikir bakımından aynı oldukları söyleniyor. 12 Mart'la birlikte illegaliteye geçen hareketin Güneydoğu Anadolu Komitesi sorumlusu olarak faaliyet yürüten Kalpakkaya, silahlı mücadeleyi başlatmadığı için PDA'dan ayrılıyor. Birlikteyken Mihri Belli'nin sağ fikirleriyle mücadelede sola savrulmanın bir sonucu diye tahlil ediliyor. Bu arkadaşlar başkaları tarafından da oldukça sık söylenen hareketin pasifist olduğu görüşünü tekrarlıyor. Şehirlerde eğitim grupları kurmakla oyalandığı, oysa Türkiye'de kitlelerin silahlı mücadeleye hazır olduğu, bunu görmemenin ve ertelemenin sağcılık olacağı, kırlık bölgelerin kuru odun yığınlarıyla kaplı olduğu, bir kibrit çakmanın yeteceği görüşlerini dile getiriyor ve hareketi silahlı mücadeleye zorluyorlar. O günkü PDA önderliği de böyle bir mücadelenin uzun vadeli hazırlık gerektirdiği, kitlelerin hazırlanmasının temel olduğu, önemli olanın başlamak değil, sürdürmek olduğunu belirtiyor ve onları acele etmekle eleştiriyor. Ama onlarınkine benzer fikirler o günkü sola savrulmuş ortamda PDA'da da var. Ayrıca bize pasifist denmesi tepki olarak solcu görünme eğilimlerini de geliştiriyor. Benimsenen silahlı mücadele söyleminde bunun da rolü var. Kongre toplamak ve sorunlar burada tartışılmak isteniyor. Buna ikna etmek amacıyla Doğu Anadolu Bölge Komitesi üyeleri İbrahim Kalpakkaya ile Muzaffer Oruçoğlu Söke'ye çağrılıyorlar. Kendileri daha fazla silahlı mücadele denemelerine rağmen biraz da kanımca düzenlenen mizansen yüzünden bölgedeki durumdan oldukça etkileniyorlar. Köylüler kendilerini karşılıyor, aktarmalar yapılarak arkadaşların yanına ulaştırılıyorlar. Görüşmeler sırasında silahlı köylüler nöbet tutuyor. Bütün bunlar onları çok etkiliyor. Bizim arkadaşlar biraz abartılı bir şekilde öyle bir izlenim vermeye dikkat ediyorlar anlaşılan. Bakın siz lafını ediyorsunuz ama biz fiiliyatını yapıyoruz ve yapacağız demeye getiriyorlar. Bu yüzden oldukça zor karar verdikleri, acaba yanlış mı yapıyoruz tereddütüne düştükleri söyleniyor. Doğu onlara kongreye kadar bekleyin diyor. Onlar kararlarından dönmüyor ama harekete güvenimizi artıran önemli bir olay bu. Ancak İbrahim Kaypakkaya'nın inançları uğruna onurlu ölümü iç tutarlılığının göstergesi oluyor. Denizlerin yanında saygın yerini alıyor. 6. ayrımın sonu sayfa 86.